Evet, bir kez daha herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki Vakkas abinin dediği gibi özellikle Enver'in annesi için bizi gerçekten onurlandırdınız. Çoğu zaman Enver dile getiriyordu sizin hakkınızda. Hatta çoğu zaman dedi ki al getir ama hiçbir zaman zorlama, bırak kendi isteğiyle gelsin. Herhalde bugün kendi isteğinizle geldiniz mutlaka. En güzeli de odur herhalde. Kendi isteğinizle gelmeniz. Fatma zaten arada bir de olsa en azından o büyük toplantılara katılıyor. O da çok emek veriyor bize. Böreğiyle, çöreğiyle. Sen de hoş geldin tekrar. Seviniyoruz. Her birinizle seviniyoruz. Gerçekten ne kadar sorunlarımız da olsa, sıkıntılarımız da olsa, zaman zaman kendimizi çok büyük sorunlar içerisinde de bulmuş olsak, yine de emin olun teselli edebilen ya da gidip sorunlarımızı söyleyebileceğimiz bir Yaradan var, bir Tanrımız var. Ve bugüne kadar bizleri taşıyandır ve bundan sonra da O taşıyacaktır mutlaka. Onun için O'nun sözleri değişmeyen sözlerdir, gerçek sözlerdir. Recep'in sözleri değişebilir. Recep'in verdiği vaatler her zaman yalan olabilir, gerçek payı olmayabilir ama Rabbin sözü değişmiyor. 2000 yıl önce, binlerce yıl önce söylenmiş olan sözler bugün de günümüzde de aynı şekilde kalmıştır, kalıcı bir şekilde kalmıştır ve kalacaktır. Ey bütün yorgunlar diyor, yükleri ağır olanlar, ağır yük altında ezilenler diyor, bana gelin. Birçok kişi şunu yap diyor, bunu şöyle yap diyor. Ya da şuraya git diyor. Şurada bir çare varmış, oraya git. Burada biri varmış, oraya git. Hayır. Tanrı diyor ki bana gel. Eğer ben sana biçim verdiysem, eğer ben seni yarattıysam, sevinerek, büyük bir coşkuyla yarattıysam, bana gel. Yükünü ancak diyor, ben hafifletebilirim. Onun için Yaradan'a gitmekten başka, Rab'be gitmekten başka, ona sığınmaktan başka çare var mı? Yok. Çare olsaydı emin olun pazar günü zaten 6 gün çalışma zamanımız var değil mi, ya da 5 gün. Pazar günü de ailemizle beraber gideriz, böyle artık piknik mi yapılır? Sinemaya mı gidilir? Yoksa bir aileye ziyarete mi gidilir değil mi? Çok daha güzel şeyler yapılabilir. Ama bizim buraya gelmemiz, birlikte bir arada toplanabilmemiz, aramızdaki sevgiyi paylaşabilmemiz Tanrı'nın bize verdiği büyük bir ayrıcalık. Onun için pazara biz iple çekiyoruz. Aramızdaki bu sevgiyi paylaşmak, yeni gelen kişilere de bu sevgiyi açıklayabilmek en iyi bir şekilde, doğru biçimde. Evet, biliyorsunuz Efesler kitabına devam ediyoruz. Geçen hafta Tanrı'nın bakış açısıyla evliliğin ne olduğuna bakmıştık. Evliliğin ne olduğunu incelemiştik birlikte. Ve tekrar kısa bir şekilde evliliğin ne olduğunu, Tanrı'nın gözünde evliliğin ne olduğunu anımsatmak gerekirse, Tanrı'nın gözünde evlilik tek bir beden olmaktır. Birçok kişi değişik şekillerde açıklama yapabilir ama Tanrı'nın gözünde kısa ve öz bir şekilde bir tek beden olmak demektir. Yani karşılıklı saygı, sevgiye dayalı, sıcak, derin, anlamlı bir beraberlik. Evlilik bu demek. Tanrı'nın gözünde. Ahmet'in, Mehmet'in gözünde çok farklı olabilir. Ama Yaradan'ın gözünde evlilik bu demek. Bu beraberlik, sevgili kardeşler, sevgili misafirler, bu bütünlük sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda da evlilik yaşamının her alanında bir olmak demektir. Sadece fiziksel anlamda değil, yani bizim eşlerimiz sadece yatak arkadaşı değil, hayatımızın, yaşamımızın her alanında bir arkadaş, bir yandaş, bir dost. Ve bu birliktelik içerisinde tamamıyla sen ve ben ilişkisinden kopmuş ve tam tersine biz birinci yerleşmiş bir alandır. Onun oturduğu bir alandır evlilik sevgili kardeşler. Sen ve ben ilişkisi değil, biz ilişkisi. Ve bu bilincin gerçekten oturabilmesi için sevgili kardeşler, aileyi oluşturan her bir bireyin kendi sorumluluğunun ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani mevcut olan sorumluluğunu en iyi bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle vurgulamak istiyorum, aile yaşamında, evlilik yaşamında kalitenin temelini ailedeki biz birinci sağlıyor, gerçekleştiriyor. Yani eğer bir ailedeki ilişkiler kaliteli bir aşamaya, bir seviyeye ulaşmışsa, emin olun o aile içerisinde biz kavramı oturmuştur. Bu bilinç gerçekten de oturmuşsa, o ailede gerçek anlamda sağlıklıdır ve böyle bir ailede yetişen çocuklar da kendi yaşamlarının her alanında, okul hayatında, daha sonraki iş yaşamında, evlilik yaşamında da ne yapacaklardır? Biz bilincini en iyi biçimde sergileyenler olacaklardır. Kutsal Kitap ne diyor bizlere? Galatyalılar 6. bölümde ektiğimizi biçeceğiz. Yani ben aile içerisinde anne baba olarak da çocuğuma ne ekersen onu ileride biçeceğim. Ama ben oğluma, kızıma gerçek anlamda biz bilincini aşılayabilirsem, işte o zaman o da sonraki yaşamında gördüğünü yaşamına sokacaktır. En iyi bir şekilde, en doğru bir şekilde. Şunu hiçbir zaman unutmayalım sevgili kardeşler. Sağlıklı ilişki içinde olan insanlar ne yaparlar? Birbirlerine güven duyarlar, değil mi? Eğer ilişkide bir sağlıklılık varsa ve bu ilişki içerisinde bireyler birbirlerine ne yapar? Güven duyar ve bu güven olgusu içerisinde, o güven duygusu içerisinde ne korku vardır ne de şüphe vardır, değil mi? Ben eşime güveniyorsam bu kadar şüphelenmem ondan. Ama güven yoksa her zaman acaba. Ama gerçek anlamda biz birinci oturmuşsa eşimle benim aramda, işte o zaman o güven oluşmuş demektir. O güven oluşmuşsa kuşkuya ve şüpheye kesinlikle yer yok demektir sevgili kardeşler. Onun için bunun tam tersine aralarında gerçek bir dayanışma ve birlikte hareket etme anlayışı ne yapar? Gelişir ve büyür. Eğer o güven oturmuşsa. Ve hatırlarsanız geçen hafta şunu özellikle vurgulamıştım. Eşler, karı ve koca birbirlerini sevdikleri kadar aynı oranda birbirlerine de en iyi arkadaş olmaları gerekiyor. Bu da çok çok önemli sevgili kardeşler. Şimdi her birimizin evliliğimizin dışında arkadaşlarımız olabilir. Bu yanlış değil, arkadaşımın olması. Ama emin olun sevgili kardeşler, en iyi arkadaş benim eşim olmalı. Senin için de en iyi arkadaş senin eşin olmalı. Başka arkadaşlarımız olabilir ama aralarında seçim yapılacaksa en güvenilir, en sadık arkadaş kişinin eşidir. Hayat arkadaşı. Bu çok çok önemli sevgili kardeşler. Ve aynı zamanda geçen hafta yine vurguladım, onu yine kısa bir şekilde söylemek istiyorum. Bu ilişki içerisinde, yani sevgi ve saygıya dayalı o sıcak birliktelik içerisinde açık iletişim de çok önemli. Ne demek? Yani eşlerin birbirine şeffaf olmaları. Ben eşime baktığım zaman içine kadar görmem lazım eşim. Eşim de aynı şekilde beni. Yani aradaki ilişki sağlıklı bir şekilde gelişmesini istiyorsak, birlik ve bütünlük içerisinde kesinlikle eşler birbirine şeffaf olmaları lazım. Yani açık bir iletişim olması gerekiyor. Ve bu açık iletişim içerisinde ne olacak? Çok önemli bir şey var. Bu açık ilişki içerisinde, bu şeffaflık içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Dinlemek. Unutmayın, konuşmak kadar önemlidir dinlemek. Ve konuşmanın, dinlemenin bir fonksiyonu olduğunu unutmayalım. Konuşmaya önem verdiğimiz kadar dinlemeye önem vermezsek konuşmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir değeri yok. Onun için dinlemek de bizim için ön saflarda koşan bir olgu olması lazım evlilik hayatı içerisinde. Dinlemek, bu çok önemli. Düşünün, sizi dinlemeyen bir kişiye konuştuğunuz zaman, alın sandalyeyi koyun karşınıza, konuş. Ne kadar sıkıcı olur değil mi? Ama düşünün, geçmişe baktığınız zaman o geçmişte yaptığınız o güzel sohbetleri düşünün. Yaptığınız bu güzel sohbetlerin özünde ne var biliyor musunuz? Eminim yani. Karşındaki kişinin çok iyi dinlediği için. Yani çok iyi bir dinleyici olduğu için karşındaki kişi, onun için sen o sohbetten çok büyük bir zevk almışsındır. Ben öyle yaptım. Ben öyle aldım kesinlikle. Yani ben düşünüyorum, biraz konuyu hazırlarken düşündüm. Gerçekten de yaşamımda zevk aldığım sohbetler çok oldu. Ama bu sohbetlerdeki temel ilke, karşımdaki kişi beni dinliyordu sevgili kardeşler. Bu çok çok önemli. Konuşmak kadar önemlidir dinlemek. Eğer eşi tarafından dinlenmeyen kadın mutlaka içini açabileceği, içini boşaltabileceği bir başka bir arkadaş arayacaktır. Eğer evde dinlenmeyen çocuk, dışarıda onu dinleyen başka arkadaşlar bulacaktır. Ve ne yapacaktır? O kötü alışkanlıklarını o arkadaşlarına bakaraktan geliştirecektir. Eğer çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişmesini istiyorsak en iyi dinleyenler olalım. Çocuk deyip geçmeyin. Onların da Tanrı'nın gözünde çok değerli kişiler olduğunu unutmayalım sevgili kardeşler. Tanrı'nın bereketidir her biri, çocuklarımızın her biri. Bu yüzden en iyi arkadaş, çocuklarımızın en iyi arkadaşları anne ve babadır. En iyi arkadaş. Karı koca ilişkisinde de en iyi arkadaş nedir? Birbirleridir. Yani kadının kocasıdır en iyi arkadaş. Kocanın da eşidir, karısıdır, yandaşıdır en iyi arkadaş. Bu bağlamda eşlerinin, yani eşlerin birbirine zaman ayırması, hiç kapalı, gizli yön bırakmadan birbirlerini dinleyerek sorunlara birlikte çözüm aramaları vazgeçilmez prensiplerden birisidir. Sorunlara birlikte eğileceksin. Ama birbirinizi dinleyerekten. Bu çok önemli. Birbirinizi dinleyerekten. Sizlerden çok çok rica ediyorum. Gerçekten tabiri caizse yalvarıyorum. Lütfen birbirinize küçük de olsa, arada bir de olsa paylaşma ortamları yaratın. farkı göreceksiniz. Sadece sabahleyin günaydın, akşam iyi geceler değil, ama o gün boyu içerisinde eşinle diyalog içerisinde olman gerekiyor. Farkı o zaman göreceksiniz sevgili kardeşler. Evet, dedik erkek karısını sevecek kutsal kitaba göre. Erkek karısını sevecek, bağrına basacak ve bu sevginin belirtisi, göstergesi olarak kadın ne yapacak? Erkeğine boyun eğecektir. Ama neye bağlı bu boyun eğme? Sevgiden kaynaklanan bir boyun eğme var burada. Yani eğer erkekten sevgi gelmiyorsa erkeğin de karısından boyun eğmesini bekleyemez kesinlikle. Yani Tanrı'nın gözünde kurulan denge budur. Erkek sevecek, bağrına basacak, değer verecek. Bu sevgiye karşılık olarak da kadın ne yapacak? Erkeğine boyun eğecek. Erkeğin kadın üzerinde baş olması, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı beraberlik içerisinde bu baş olma olayı ne anlama geliyor? Tanrı'nın gözünde şu demek: tek bir düzen olma. Tek bir düzen olması demektir. Yani düzen açısından kocanın baş olması. Kadın kocasına, koca Tanrı'ya, Mesih'e, çocuklar anne babaya, köleler efendisine boyun eğmesi gerekiyor. İşte Efesler 5. bölümün 2. yarısında bize anlatılan gerçek budur. Eğer boyun eğme ya da tabi olma olgusu içerisinde sevgi yoksa, o boyun eğmenin ne anlamı vardır ne de değeri vardır. Yani kadın eşine tabi ise, eşine boyun eğiyorsa, zoraki değil, zorunlu değil, o boyun eğme olgusu içerisinde sevgi egemen olması lazım. Yani sevgiyle itaat şart. Sevgi yoksa itaatın zaten hiçbir anlamı, değeri kalmaz. Evet, dedik bu ilişki içerisinde erkek verendir, kadın da alıcı durumundadır. Bu tanrısal düzen, yani erkeğin veren, kadının da alıcı olması kutsal kitapta çok açık ve net biçimde bize açıklanıyor. Erkek karısını seviyor ve bu sevgiyi ne yapıyor? Evliliğin her alanına taşıyarak ne yapıyor? Sergiliyor. Tıpkı İsa Mesih'in gelini olan bizlere gösterdiği, sergilediği sevgi gibi. Kadın da erkeğinden aldığı sevgiyi bir karşılık olaraktan, bir gösterge olaraktan, bir reaksiyon olaraktan geriye nasıl veriyor? İtaat ederek. Ona boyun eğerek karşılık veriyor. Bağlılığını gösteriyor. Sevgisini gösteriyor. Ne demiştik geçen hafta? Sevginin hedefi ne olması lazım? Aklınızda kaldı mı? Zaten Sami yanıtını vermişti onun geçen haftada. Sevginin hedefi ne olması lazımdı? Karşınızdaki kişinin, yani eşinizin mutluluğu için çaba göstermek olmalı. Çaba gösteriyor musun? Gösteriyor musunuz erkekler? Bir çıkar mı bekleniyor gösterdiğiniz sevgiye karşılık olaraktan? Yoksa gerçekten eşimin mutluluğu için, vermen gerektiği için mi o sevgiyi veriyorsun? İsterseniz bu 5. bölümün 21 ve 33. ayetlerini tekrar okuyalım. Ruhsal açıdan hatırlamak amacıyla. Kutsal kitap bize nasıl söylüyor Nasıl anlatıyor bu karı koca ilişkisini? Bu çok önemli. Bizim ilkimiz, bizim temel dayanağımız kutsal söz, Tanrı'nın sözü. Kendi ilkelerimize göre yaşamıyoruz. Şöyle diyor Tanrı'nın sözü. Okuyalım isterseniz. 21'den başlıyor. 5. bölümün 21. ayetinden başlıyor. Mesih'e saygı nedeniyle birbirinize bağımlı olun. Kadınlar Rab'be bağımlı olur gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih nasıl kilise topluluğunun başı ise erkek de kadının başıdır. Mesih bedenin kurtarıcısıdır. Kilise topluluğu Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da kocalarına bağımlı olsunlar. Mesih'in kilise topluluğunu sevdiği ve kendisini onun yararına verdiği gibi siz kocalar da kocalarınızı, hayır, karılarınızı sevin. Mesih'in amacı kilise topluluğunu suyla, ki bu kutsal söz demektir, yıkayıp arıtmak, kutsal kılmaktır. Öyle ki kilise topluluğunu parlak, kutsal ve suçsuz durumda kendi katına eriştirsin. Ne kiri, ne buruşuğu, ne de sıradan hiçbir bozukluğu olmaksızın eriştirsin. Erkekler de karılarını tıpkı bunun gibi, kendi bedenleri gibi, kendi bedenlerini sevdiği gibi sevmekle yükümlüdürler. Karısını seven kendini sever. Çünkü hiçbir vakit hiç kimse öz bedenine kin beslemez. Tam tersine onu besler ve korur. Tıpkı Mesih'in kilise topluluğunu beslediği ve koruduğu gibi. Çünkü bizler onun bedeninin parçalarıyız. Bu nedenle insan anayı, babayı bırakıp karısına bağlanacak ki bu evliliğin kutsallığı ortama çıkıyor. Koca bulunduğu anne baba ortamından kopuyor. Kadın, daha doğrusu kız, anne baba ortamından kopuyor ve başka bir yuva açıyorlar. Bu açıdan. Burada anlatılan gerçek bu. Karısına bağlanacak. İkisi bir tek beden olacaklardır. Bu giz çok çok derin bir gizdir. Ama ben Mesih'e ve kilise topluluğuna ilişkin söz ediyorum. Ancak her biriniz karınızı kendiniz gibi sevin. Kadın da kocasına diyor saygıyla davransın. Demek ki Pavlos burada ne yapıyor? Erkeğin karısına olan sevgisini gerçekten çok çok çok çok çok yüksek bir düzeye, çok yüksek bir konuma çıkartıyor. Yani önümüze konulan sevgi modeli sıradan bir sevgi modeli değil. Tanrı'nın bizlere olan ve bizlerle olan ilişkisini dile getiren agape sevgisi. Yani karşılıksız. Yani hiçbir karşılık beklemeden sevmek. Bağrına basmak. Hiçbir karşılık beklemeden veren bir sevgi. Şimdi bu okuduğumuz ayetler ışığı altında bu amacı, evlilik amacına bakacağız biraz. Geçen hafta evliliğin ne olduğunu inceledik. Bugün de biraz evliliğin amacına bakalım. Bu amaç kutsal kitapta 4 ana direk üzerine oturuyor. Evlilik 4 ana direk üzerine oturuyor. Birincisi duygusal, ikincisi fiziksel, üçüncüsü toplumsal, dördüncüsü ruhsal. Yani hem fiziksel yön var, hem duygusal yön var, hem fiziksel yön var, hem de duygusal yön var. 4 ana direk üzerine oturmuş vaziyette. Duygusal yön, bunun açıklamasını Yaratılış kitabının 2. bölümünde 28. ayetinde veriliyor. Adamın diyor yalnız olması iyi değildir. Yani kadın ve erkek duygularını paylaşabilecek birine ihtiyacı olduğu burada vurgulanıyor. Bu duygusal yönde. Fiziksel, yani daha doğrusu toplumsal yönde ise yine Yaratılış kitabının 1. bölümünün 28. ayetinde diyor ki, semereli olun ve yeryüzünü doldurun. Demek ki insan neslinin devamı için evlilik önemli sevgili kardeşler. Şimdi eğer cinselliği yaratan Rab ise o zaman çok güzel bir şey olması lazım. Tanrı'nın yarattığı hiçbir şey çirkin değil, değil mi? Ve cinsellik de mutlaka çok çok güzel ve kutsal, anlamlı olması lazım. Tanrı cinselliği insana armağan etti. Ama maalesef günümüzde gazetelere baktığımız zaman, televizyon ekranlarına baktığımız zaman cinselliği, cinsellikle ilgili o kadar kötü bir tablo ortaya çıkıyor ki kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Yani cinsellik çok iğrenç bir şekilde, çok kötü bir şekilde kullanılıyor gazetelerde ve televizyon ekranlarında. Rabbimizin verdiği bu armağanı, bu cinsellik armağanı evlilik bağı içerisinde kullanmamız gerekiyor. Evlilik dışında değil ama evlilik bağı içerisinde. Çünkü evlilik ilişkisi içerisinde cinsel arzular ne yapıyor? Çiftleri sevgiyle birbirine kenetliyor. Birbirine bağlıyor. Şehvet bağları değil. Karıştırmayın. Sevgi bağları birbirine kenetliyor ve bağlıyor. Ve evlilik cinselliği nasıl geçerli kılıyorsa aynı şekilde cinsellik de evlilik anlaşmasını geçerli kılıyor ve destekliyor ve pekiştiriyor. Çünkü cinsel birliktelik evlilik anlaşmasının bir işareti. Ve üçüncü noktada zaten buna bu gerçeği doğruluyor. Fiziksel yön demiştik değil mi üçüncü nokta olaraktan? Diyor ki Korintoslar 7. bölümde her erkeğin bir kadını olsun, her kadının da bir erkeği olsun. Ne demek bu? Demek ki Tanrı tarafından verilen o cinsel arzuların evlilik çerçevesi içerisinde, evlilik bağı içerisinde kullanılması sadece söz konusu. Korintoslara yazılan mektupta niye bu şekilde dile getiriliyor? Korint bölgesinde bugünün Yunanistan'da bulunan bir, güneyinde bulunan bir bölge, Korint'te Afrodit tapınağı vardı o zamanlar. Bu Afrodit tapınağı diğer putperest tapınaklar gibi kullanılan bir tapınaktı. Yani din bu tapınakta seksti. Bu kadar iğrenç bir şey. Yani yiyecekler, içecekler ve cinsel arzular o tapınakta gerçekleştiriliyordu. Ve o dönemde Roma İmparatorluğu döneminde kadın gerçekten bir maldı. Ve erkeğin ikiden fazla, üçten fazla eşi olabiliyordu. Karısı olabiliyordu. Ama cinsellik evliliğin dışındaydı. Cinsel arzularını tatmin etmek için erkekler o tapınağa gider, Afrodit tapınağına gider, oradaki kişilerle ilişki içerisine girerlerdi. Bu kadar korkunç. O açıdan ne yapıyor Pavlos? Çok aşağılara düşmüş olan evliliği, o kutsal yapıyı, o kurumu çok daha yukarı bir seviyeye çıkarıyor. Yani köle durumunda olan kadını erkeğin yandaşı durumuna, erkeğin arkadaşı durumuna, erkeğin sevgilisi durumuna yükseltiyor. O açıdan Korintos mektubunda biz bunu okuyoruz. Her kadının bir erkeği olsun, her erkeğin de bir kadını olsun. Birkaç tane değil. Unutmayın, Tanrı da biliyorsunuz o ilk yaratılışta Adem'in kaburga kemiğinden Havva'yı yaratmıştı. 3-5 tane kemik alıp 3-5 tane kadın yaratmadı Adem için. Tek bir tane kemik aldı, tek bir tane kadın yarattı. Demek ki her erkeğin bir karısı olacak ve sadece karısını görecek, gözleri sadece karısını görecek ve kadın da sadece kocasını görecek, kocasına bakacak. Gerçekten çok ilginç bir ifade kullanmak istiyorum sizlere. Ben bu bölüme çalışırken bu 25. ayetteki sözler, yani erkeğin kadının karşısında ne kadar büyük bir sorumluluk altında olduğunu okuduğum zaman, emin olun yanlış anlamayın, dedim ki keşke kadın olsaydım. O kadar büyük bir sorumluluk altında aslında erkek. Oldukça ciddi düşünün kardeşler. Erkeğin kadın karşısında sorumluluğu çok çok büyük. Basit bir sorumluluk değil erkeğin karısına karşı. Çok büyük, çok büyük bir sorumluluk. Düşünün, erkek ne diyor? Eşine olan sevgisini Mesih'in kilisesine olan sevgisini örnek alacak olursa, eğer erkek, İsa Mesih ne yaptı? O gelini, geline sahip olmak için, kilise toplumuna sahip olmak için hayatını feda etti çarmıhta. Ve diyor ki erkek aynı şekilde eşi için yapması lazım. Yani hayatını feda edercesine. Bakın çok ciddi şey budur ha. Çok çok çok çok çok ciddi bir şey. Feda edercesine sevmesi lazım. Öyle büyük bir sevgi. Bu sevginin en büyük, en yüksek, en doruk noktası. Bundan daha yüksek bir doruk nokta olabilir mi? İnsanın sevdiği bir kişi için yaşamını feda etmesi, bundan daha üstün bir sevgi olabilir mi? Ha? Mümkün değil. Ama Rab bizim için yaptı bunu, biliyor musunuz? Bize sahip olmak için hayatını feda etti. Erkek ve karısını aynı düzeyde görmesi lazım. Aynı düzeyde sevmesi lazım ve bağrına basması lazım. Ve ben olayı biraz anlayabilmeniz için kutsal kitaptan bir iki örnek vermek istiyorum. Az önce söyledim. Adem Havva'ya sahip olmak için ne yapması gerekiyordu? Ne yapması gerekiyordu Adem'in? Hayat, hani canından bir parça vermesi lazımdı değil mi? Kaburga kemiğini vermesi lazımdı. Ki Havva'ya sahip olabilsin. Tanrı Adem'i topraktan yarattığı gibi Havva'yı da topraktan yaratabilirdi. Ama Havva'yı topraktan yaratmadı. Herhalde Havva'yı topraktan yaratmış olsaydı herhalde Adem demezdi bu kemiğimden kemik, yani canından bir parça sözünü, ifadesini kullanmazdı. Ama Adem'in önüne Tanrı Havva'yı getirdiğinde işte dedi canımdan bir parça. Canımın bir parçası. Ama o parça ya nasıl sahip oldu? Canından bir parça vermesi gerekiyordu. Yakup çok tanınıyor, biliniyor değil mi kutsal kitapta, eski antlaşmada? Çok sevdiği bir kişi vardı yaşamında. Rahel, eşi. Rahel'e sahip olmak için Yakup ne yaptı? 7 yıl çalıştı. Ondan sonra üçkağıta getirildi. Bir 7 yıl daha çalışması gerekiyordu. Tek Rahel'i alabilmek için. Yani yaşamının en değerli 14 yılını verdi Yakup Rahel'e sahip olması için. Yakup diyemez miydi? Kadın mı yok canım? Değil mi? Ama biz Tekvin 29. bölümde şöyle okuyoruz. Diyor ki Yakup, Rahel'e olan sevgisinden dolayı 14 yıl gözünde birkaç gün gibiydi. Sevgiye bak. Bakın sevgiye bakın sevgili kardeşler. 14 yıl, yaşamının o en güzel 14 yılı birkaç gün gibiydi. Bundan daha büyük bir sevgi olabilir mi? Demek ki çok seviyordu. Seviyor musun? Aynı ağırlıkla eşini. Kadına da söylüyorum, erkeğe de söylüyorum aynı şeyi. katlanmaya, her yükü taşımaya, birlikte taşımaya hazır mısın? Unutmayın, insanlar önünde söz verirken, iyi günde ve kötü günde sözünü verirken, unutmayın, Tanrı'nın önünde de söz veriyorsunuz. Sadece güzel günlerde canım gülüm balım, ama kötü günlerde seni tanımam felsefesi evliliğin hiçbir alanına yakışmaz. Evlilik bir bütünlüktür. Bu bütünlük sadece bedensel bir bütünlük değil, evlilik yaşamının her alanında bir bütünlük demektir sevgili kardeşler. Burada da nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Erkeğin veren bir kişi olduğu yine ortaya çıkıyor. Burada Yakup'un 14 yılını vermiş olması konusunda. İşte bu yüzden dolayı inanıyorum ki kutsal sözde 1. Korintoslar 13. bölümdeki sevgi bölümü diyoruz biz buna kutsal kitapta. 5. ayette anlatılmak istenen sevgi kendi çıkarını aramaz diyor. Bakın, sevgiden söz ederken nasıl bir sevgi biliyor musun? Kendi çıkarını aramaz. Hani kendi yararını aramaz. Karşındaki kişinin yararı. Karşındaki kişi daha çok önem taşıyor yaşamda. Adem bahçesinde yuvanın kurulabilmesi için Adem canından bir parça vermesi gerekiyordu. Yakup yaşamının 14 yılını vermesi gerekiyordu. İsa Mesih de bize sahip olsun diye yaşamını feda etmesi gerekiyordu. Bu kadar önemlisiniz, bu kadar değerlisiniz. Rabbin gelini olaraktan sevgili kardeşler. Amin diyebiliriz ona gerçekten. Bu kadar değerlisiniz, bu kadar önemlisiniz. Çok basit bir soru soruyorum. Sen eşine ne veriyorsun? Bırak canını vermeyi. En çok sevdiğin, en çok değer verdiğin şeyi vermeye hazır mısın? Ben Recep olarak demeyi bırak, canını vermeyi boş ver. Pratik düşünelim. Hayatında değer verdiğin, eşinin dışında değer verdiğin, çok sevdiğin bir alışkıyı, bir şeyi feda etmeye hazır mısın eşin için? Arada bir de olsun. Hazır mıyız sevgili kardeşler? Eğer hiç tereddüt etmeden verebiliyorsan, eşine olan sevgin en doruk noktaya ulaşmış demektir sevgili kardeşler. Eğer verebiliyorsan, sevgin en doruk noktaya ulaşmış demektir. Bu sevginin bir de iç yapısına bakalım sevgili kardeşler. 26 ve 27. ayetlere bakmak istiyorum. İstersen bir kardeş onları bir kez daha okusun. 26 ve 27. ayetleri. Oku tabii.
Geç 26 ve 27. Mesih kilisi suyuyla yıkayıp tanrısal sözü temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kilise üzerinde leke boşluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendini sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olması.
Teşekkürler. Teşekkürler. Demek ki sevgi nasıl olması gerekiyor? Buradaki ayetlere göre. Yani arınmış. Demek ki sevgi arı olması gerekiyor. Arınmış ne demek? Arınmış, ayrılmış demektir. Ayrılmış. Yani evlilikte ne yapıyor erkek? Eşine ait olmak üzere baba ocağını terk ediyor. Değil mi? Eşine ait olmak üzere. Doğru mu? Doğru. Kadın ne yapıyor? Kadın da ana baba ocağını terk ediyor. Ne için? Erkeğine, yaşam arkadaşına ait olmak için. Ve her ikisi ne yapıyorlar? Bir tek beden oluyorlar. Yani evlilik ilişkisi onları bir beden yapıyor. Karı ve kocayı. Bu yüzden bu bir beden olma ana babanın çocuklarıyla olan beraberliğinden, birlikteliğinden çok çok daha yakın bir birliktelik. Yani anne babanın çocuklarıyla olan birlikteliğinden çok daha yakın bir birliktelik. Kadının ve erkeğin bir beden olması. Sevgili kardeşler. Bunun en güzel, çok belirgin resmi nerede karşımıza çıkıyor? Yaratılışın ilk sayfalarında karşımıza çıkıyor. Bu nedenden dolayı 1. Korintoslar 7. bölümde kadının bedeni kendine ait değildir, kocasına aittir diyor. Aynı şekilde erkeğin bedeni de kendine değil, karısına aittir. İşte bir beden olmak bu demek. Geçen hafta verdiğim gibi iki kağıdı birbirine yapıştırdın mı var mı fark? Oradan bakıyorsun aynı, buradan bakıyorsun aynı. Demek ki sadece fiziksel anlamda değil, bu birliktelik evlilik yaşamının her alanına yansıması, ulaşması, sergilenmesi gerekiyor sevgili kardeşler. İşte Rabbimizin, kurtarıcımızın İsa Mesih'in verdiği hizmet ve söylediği sözü aracılığıyla kutsal kılmak için gelini temizliyorsa, topluluğu temizliyorsa, dikkat edin, erkek de ne yapıyor? Eşine olan sevgisi ve eşine olan hizmeti evlilik bağını, evlilik ilişkisini, o birlikteliği ne yapıyor? Besliyor. Destekliyor, aynı zamanda da temizliyor sevgili kardeşler. Görebiliyor musun sevgili erkekler? Eşinize göstermiş olduğunuz sevgi, evlilik ilişkisinin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine katkıda bulunan tek unsur. Demek ki bu kadar önemlidir senin eşine gösterdiğin sevgi. Mesih'in hizmeti topluluğu temizliyor, paklıyor sözü aracılığıyla. Erkeğin hizmeti ve sevgisi eşini, birlikte oluşturduğu yuvayı birbirine bağlıyor, paklıyor, temizliyor sevgili kardeşler. Bencilliği, buruşukluğu ortadan kaldırıyor. Tabii ki kadın da aynı şekilde erkeğine. Ve böylece ayet 29'da birbirlerini besliyor ve kayırıyorlar. Gerçeği onaylanmış oluyor. 29. ayetteki sözler. Demek ki öğrenilmesi gereken bir beden olmak ne demek, bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Bir beden olmak ne demek konusunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Pavlos o açıdan dikkat ederseniz kadın ve erkek arasında gidip geliyor. Yani o nasıl örgü makinesi var? Örgü makinesinde iki uç var değil mi? Zıt zıt zıt zıt zıt. Ve sonunda bir bakıyorsun çok güzel bir doku ortaya çıkıyor. İşte Pavlos da burada hem erkek hem kadın arasında gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor. Mekik dokuyaraktan çok güzel bir birliktelik deseni ortaya çıkarıyor. Erkek olmadan kadın yok, kadın olmadan erkek yok. Her ikisi de bir bütünlük içerisinde hareket etmesi lazım. Tekrar vurguluyorum, İsa Mesih kendisi için lekesiz ve buruşuksuz bir gelin olarak kilisesini hazırlamaya ne yapıyor? Devam ediyor. Çünkü kilise Mesih'e nişanlı. Bu nişanlılık döneminde temizleme işi devam ediyor. Çünkü gelecekte gerçekleşecek bir olay olduğu için. Hala biz arıtılıyoruz İsa Mesih aracılığıyla, hamdolsun. Onun sözü aracılığıyla. Kilise, gelin, kutsal kitapta gelin olaraktan geçiyor. Rabbe sunulduğu zaman tümüyle kutsal olacak. Rabbe sunulduğu zaman tümüyle kutsal olacak ve kocasına gitmeye hazırlanan süslenmiş bir gelin gibi Mesih'e varacaktır. Ve bu gelinin çok önemli bir özelliği var. Bu gelinin güzelliği hiç solmayacak. bu gelinin güzelliği hiç solmayacak. Solmayan bir güzellik sevgili kardeşler. Eşlerin her biri ne yapıyorsa kendine yapmış oluyor. Yani karısını seven kendini sevmiş oluyor. İşte bu nedenle kadın erkeğin keyfi doğrultusunda kullanılan bir varlık olamaz. Kesinlikle. Maalesef bizim toplumda çok daha yaygın bu. Üzülerek söylüyorum. Kadın her zaman ikinci sınıf muamelesi görmüştür. Bizim kadınlarımız. Ama Tanrı'nın gözünde hayır. Erkeğin değeri 10 kiloysa kadının değeri 9,5 kilo değil. O da 10 kilo değerde. Kadının değeri de aynı. Eşit. Sadece görev açısından farklı erkekten. İşte bu aradaki bağı kuvvetlendirip zenginleştiren sadece ve sadece işte o doruk noktasına ulaşmış olan sevgidir. Kan ne yapıyor? Bedendeki hücreleri besliyor değil mi? Destekliyor. Sevgi de ne yapıyor? İşte o yuvada oluşan birlikteliği, bütünlüğü besliyor ve destekliyor. Sevgi yoksa besin kaynağı yok demektir sevgili kardeşler. Evlilik ilişkisi içerisinde. Evlilik ancak o besinle ayakta kalabiliyor. Sevgi besiniyle, sevgi kaynağıyla. Eğer beden için kan gerekiyorsa evlilik ilişkisi içerisinde sevgi kesinlikle şart. Ama nasıl bir sevgi? Karşılık beklemeyen bir sevgi. Gerçek sevgi. İşte başta vurguladığım gibi bu duygusal, fiziksel ve ruhsal bağları ne yapıyor? Düzenli bir şekilde işleyişini sağlıyor. O zaman ben bunu açıkça beyan edebilirim ki o zaman kadın ya da erkek çiftler mutluluğu başka evliliklerde aramayacaklar. Gerçek anlamda bu biz olgusu oturmuşsa ve bu evlilik bağı içerisinde sevgi besin kaynağı olmuşsa kesinlikle çiftler sağlıklı bir şekilde yuvalarını devam ettirebilirler. Ve başka evliliklerin peşinde koşmazlar. Kesinlikle. İnanıyorum. Ama tabii ki birbirlerine tam bir teslimiyet varsa. Erkek karısına, karısı erkeğe ve birlikte Rabbe. Bu çok önemli. Ben eşim için, eşim benim için ve birlikte Rab için. Evet, son olaraktan şunları söylemek istiyorum. Evlerimiz, yuvalarımız Mesih'in kilisesiyle olan ilişkisini yansıtması gerekiyor. Her imanlı bedenin bir parçasıdır, öyle değil mi? Ve ne yapar? Topluluğu oluşturan bedenin gelişmesi için katkıda bulunur. Dördüncü bölümü alımsarsanız 16. ayette, dördüncü bölümün 16. ayetinde orada açıklandığı gibi, vurgulandığı gibi onun önderliğinde diyor, bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenmiş ve kaynaşmış olarak her üyenin düzenli işleyişiyle, demek ki evlilik bağında iki kişi varsa ikisinde de bir düzen olması lazım. İkisinde de bir denge olması lazım. Sağlıklı, dengeli bir yapı içerisinde olmaları gerekiyor. Düzenli işleyişiyle diyor, büyüyor ve sevgide gelişiyor. Demek ki sevgide gelişme neye bağlı? Sevgide gelişmek neye bağlı? Ayette okuduk ya, 16. ayette okuduk 4. bölümü. Neye bağlı? Okuyorum size tekrar. Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenmiş ve kaynaşmış olarak her üyenin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. Neye bağlı? Bitti. Bu kadar basit. Buna bağlı sevgili kardeşler. Kenetlenmeye bağlı. Kenetlenmeye bağlı. Kenetlenmeye bağlı. Kaynaşmaya bağlı. Eğer evliliği bu doğrultuda görürsek daha ciddi bir kurum olduğunu anlarız. Evliliği basit görmeyiz. Unutmayın, Mesih kilisesini sevdi, erkekle karısını sevmesi gerekiyor. Çünkü karısı onun kendi bedenidir. Kendi bedenini sevdiği gibi karısını da sevmek zorundadır. Daha önceki konuşmalarda vurguladığım gibi Mesih'in kurduğu temel üzerine oturması gerekiyor bu evlilik ilişkisi. Yani ipler Kutsal Ruh'un elinde olacak, Tanrı'nın elinde olacak. Biz onu yönetmiyoruz, o bizi yönetiyor. Biz fırsat verdikçe hayatımızın evlilik yaşamının içerisinde bile dolu dolu bereketler görmek mümkün. Evet, bu bölümün ilk iki ayetiyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Beşinci bölümün ilk iki ayetiyle bu bölümü de bitirmiş oluyoruz bu evlilik olayında. Evet, diyor ki sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Kimi örnek alacağız? Recep'i değil. Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, sizler de öylece sevgi yolunda yürüyün diyor. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, sizler de öylece sevgi yolunda yürüyün. Mutluluğun sırrı nerede? Agape sevgisinde. Mutluluğun sırrı nerede? Hiç karşılık beklemeden karşındaki kişinin mutluluğu için çaba göstermekte. Mutluluğun sırrı burada sevgili kardeşler. Eğer sen Tanrı'nın sana buyurduğu sevgiyle karşındaki eşini mutlu etmeye çalışırsan, yani onun mutluluğu için emek verirsen, onun mutluluğu için çaba gösterirsen, mutluluk o evde kalıcı olur ve sürekli olur. Rab hepinizi bereketlesin sevgili kardeşler. Amin.